Ayrım 26. Arapçılığa karşı akılcılığın öncüsü İmam-ı Azam Ebu Hanife, Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 391. Kur'an okumadan namaz kılınır mı? İmam-ı Azam'ın açtığı, Kur'an'ın tercümesiyle namaz çığırı, Arapçılığın zorlu engelleriyle karşılaşmakla birlikte, dolaylı yollardan başka imkanlar getirmiş, İmam-ı Azam'ın devrimi amacına ulaşmıştır. Arapça dışında bir dille namaz kılınmaz dayatması bir kenarda dururken, ondan daha büyük imkanlar halkın hizmetine sokulmuştur. Bunların tümünde Çilekeş Ebu Hanife'nin birinci dereceden payı vardır. Şimdi bu imkanların mezheplere göre dağılımına bakalım. Bu konuda en kararlı ve kolaylaştırıcı tutumu İmam Şafii ve Şafiler savundukları için, kronolojik açıdan sonraya alınmaları gerektiği halde onları ilk sıraya koyacağız. 1. Şafiilik. Her insana eğer ihtiyaç duyuyorsa kendi dilindeki Kur'an çevirisiyle ibadet imkanı veren Hanefilere katılmayan Şafiler, ilk bakışta işi zorlaştırmış gibi görünmektedirler. Ne var ki biraz dikkatli bakıldığında bu durumun, bu sanılanın tam tersi olduğu anlaşılır. Şafiilik, Kur'an'ı özgün metninden gereğince okuyamayanlara, Kur'an'dan hiçbir parça okumadan namaz kılma imkanı vermektedir. Arapçacı dayatma zihniyeti, Şafii ekolün bu yaklaşımından asla ve asla söz etmez. Söz etmez ama gerçek ortadadır, kaynaklar ortadadır. Bir defa Şafiilerin namazda tercümesinin okunamamasında ısrarlı oldukları sadece Kur'an ayetleridir. Bunun dışındaki okunanların tercümesine bir itirazları yoktur. O noktada istedikleri Arapçayı iyi bilmeme mazeretidir. Arapçayı iyi bilmeyenler, namazda okunacak Kur'an dışı metinleri iyi bildikleri dilde okuyabilirler. Bu noktada en titiz davranılan kısım namazdaki iftitah tekbiridir. İmam-ı Şafii, iftitah tekbirinde de aynı ilkeye sadık kalmıştır. Arapçayı iyi bilmeyenler iftitah tekbirini bile iyi bildikleri dilde yapabilirler. İmam Şafii, El-Ümm, 199-200. Şafiilere göre Kur'an'ın hiçbir çevirisi Kur'an değildir. O halde namazda çeviri okunduğunda bu Kur'an olmayacaktır. Peki Arapça bilmeyenler namazlarını nasıl kılacaklar? Şafii fakihlere göre Kur'an'ı özgün metninden okuyamayan, ezberleyemeyen sahabisine Hazreti Peygamber'in verdiği izin bizim aradığımız çözümün ta kendisidir ve şudur. Kur'an okumakta şu veya bu sebeple başarısız olanlar onun yerine içlerinden gelen tesbih, dua ve niyaz cümlelerini okuyarak namazlarını kılarlar. Onu da yapamazlarsa okuma suresi kadar sessiz durur, sonra rükûa giderler. Şafii fıkhının bu anlayışı İslam fıkhının ana kaynaklarından biri ve İmam Şafii'nin baş eseri olan El-Ümm'de bizzat İmam Şafii tarafından açıkça ifade edilmiştir. Kelimesi kelimesine şöyle deniyor. Rıfae bin Malik, Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu söylemiştir. Sizden biriniz namaz kılacak oldukta, Allah'ın emrettiği gibi abdest alsın, sonra tekbir getirsin. Daha sonra eğer Kur'an'dan bir şey biliyorsa onu okusun. Eğer Kur'an'dan bir şey okuyamıyorsa, Allah'a hamd, sonra rükû etsin, sonra da secdeye varsın. İmam Şafii'nin bu sünnet uygulamasından çıkardığı ve fetvaya dönüştürdüğü sonuç şudur. Demek oluyor ki Cenab-ı Peygamber namazda Kur'an'ı iyi okuyamayanların Allah'ı zikir, hamd ve tekbir etmelerini emretmiştir. Kur'an'ı iyi okuyamıyorsa bu yolu tercih etmelidir, aksi halde namazı geçerli olmaz. Peygamberimizin bu emrinden anlaşılır ki, namazda Kur'an'dan bir miktar okuma hitabı Kur'an'ı güzelce okuyanlaradır. Tıpkı farzları yerine getirme teklifinin onlara güç getiren, ve yaptığı işin bilincinde olanlara yapıldığı gibi. Fatiha suresini iyi okuyamayan birinin iyi okuyan birine imamlık etmesi caiz değildir. Ama aynı sureyi iyi okuyamayan birinin onun gibi birine imamlığı caizdir. Netice olarak biz şunu söyleriz. Kur'an'ı iyi okuyamayan kişinin namazını Kur'an okumadan kılmak mümkün ve caizdir. Çünkü bir görev, o görev için gerekli olan bilgiye sahip olana yüklenir. Bakınız Şafii El-Ümm 1-201-203. Bu fetva daha sonra Şafii fıkhının temel kaynaklarından biri olan El-Mühezzeb'de tekrarlanmıştır. Şafii fıkhının otoritelerinden biri olan Ebu İshak Eş-Şirazi, ölüm 476-1083, bu ünlü eserinde Fatiha'yı okumaktan aciz başlığıyla açtığı bölümde şöyle diyor. Namaz kılan kişi Kur'an'dan bir parçayı güzelce okuyamazsa bir miktar zikir yapması gerekir. Hazreti Peygamber'den böyle bir çözüm rivayet edilmiştir. Sahabesinden biri ona gelip şöyle dedi. Ben Kur'an'dan bana namaz için yeterli olacak bir şey ezberleyemiyorum. Namaz kılmam için bana başka bir çare öner. Hazreti Peygamber bu sahabiye buyurdu ki, şöyle dua et. Allah'ı tesbih ederim, övgü O'nadır. Ondan gayrı ilah yoktur. O en yücedir. Her türlü güç ve yetki sadece O'nundur. Fatiha yerine başka dualar okumada da iki yol vardır. Bir, herhangi türden bir zikir yapar, Allah'ı yüceltici bazı sözler söyler, bunu Fatiha okuma süresi kadar yapar. İki, Hazreti Peygamber'in öğrettiği duayı aynen okur. Eğer zikir türü bir şey okumaktan da aciz ise Fatiha okuma süresi kadar sessizce durur, bu da ona yeterli olur. Şirazi el-Mühezzeb 1:246-247. Aynı çözüm yaklaşık aynı ifadelerle Nevevi'nin el-Minhac'ında da verilmiştir. Fatiha'yı okumakta aciz olursa onun yerine herhangi bir dua okur. Hiçbir şeyi güzelce okuyamıyorsa Fatiha okunacak süre kadar durup rükûya gider. Nevevi el-Minhac, Sıfatü Salat bahsi. Aynı görüş, Nevevi'nin eserine bir şerh yazmış olan Şafii Fakih, Muhammed bin Hatib el-Şerbi'nin ölüm 977-1569 tarafından ünlü eseri Munil Muhtaç'da da tekrarlanmıştır. Bakınız Munil Muhtaç, İlâ Marifeti Mâna El-Fâz-ı Minhac, 1:245-246. Şerbi'nin şunu da eklemiştir. Fatiha yerine okunacak duanın ahirete ilişkin bir dua olması yeğlenir. Ama kişi eğer dünyaya ilişkin istekler dışında dua bilmiyorsa bildiğini okuması da yeterlidir. Dünya ahiret ayrımı yapıp Müslümanların dua etme şevkini kıran dünyevi dua, uhrevi dua ayrımı bazı fakihlerin kendi gayret keşliklerinin eseridir, vahiy bir dayanağı yoktur. Ne demek dünyevi dua, uhrevi dua? Müslüman, ahiret işleri için bir kudrete, dünya işleri için başka bir kudrete mi dua edecektir? Bu soruya evet şeklinde cevap vermek Müslümanları şirke teşvik etmek olur. Hayat bir bütündür. Tevhid bu bütünü kucaklar. Kişi Allah ile beraberliğin en ideal şekli olan namazda hayatın sahibinden, hayatın gereklerinden olan her şeyi isteyebilir. Nitekim Hazreti Peygamber değişik isteklerine ilişkin duaları namaz sırasında okuduğu ayetler içine serpiştirirdi. Bu da gösterir ki namazda dünyevi niyazlarda bulunulmaz şeklindeki kabul İslam dışı bir yorumdur. Kur'an ve sünnette dayanağı yoktur. Hazreti Peygamber namaz kılmak için kendisine Kur'an dışında bir şeyler öğretilmesini isteyen sahabiye bir tesbih cümlesi öğrettiğinde sahabi, "Bunlar Allah'ı yüceltmek için ben kendim için neler isteyeyim?" diye sormuş ve Hazreti Peygamber, "Kendin için de afiyet, rızık, af, rahmet iste" şeklinde cevap vermiştir. Bütün bu gerçekler anlamsız bir Arapçılık uğruna hem de asırlarca kitlelerden saklanmıştır. Saklamakla da yetinmemişler, bu gerçeklerin tam aksini dinleştirip dine yalan söyleterek halklara zulmetmişlerdir. Tam bu noktada müçtehit bilginlerden bazı tespitler vermek iyi olacaktır. Hasan el-Basri'ye göre namazların dua mevkii olan secde, rükû, teşehhüd gibi eylemler sırasında dünyaya ait istekler içeren her türlü dua yapılabilir. Farz olmayan namazlarda ise bu istekler kıraat mahalli olan kıyamda bile dile getirilebilir. Hasan el-Basri'nin kanaati şudur. Allah'a yakarış, şekli ve dili ne olursa olsun namazı bozmaz. Bakınız Kalaci, Mevsuat-ı Fıkhı Hasan el-Basri, 1:401-418. Irak Fıkhı Ekolü'nün babası ve Hanefi Fıkhı'nın dayanağı sayılan İbrahim el-Nehai, ölüm 96-715'te bu görüştedir. Ona göre de farz namazların son iki rekatlarında Kur'an okumak şart değildir. Bu rekatlarda kişi istediği duaları okuyabilir, içinden geldiği gibi tesbih ve zikir yapabilir. Nehai'nin bizzat kendisi böyle yapardı. Yine Nehai'ye göre hep aynı sure veya ayeti okuyarak da namaz kılınabilir. Öyle ya, yakarış yakarıştır. Bu aynı cümlelerin tekrarıyla da olabilir, farklı cümlelerin okunmasıyla da. Dua içeren bir sure veya ayeti kıyamda okumaya başlayan kişi bunu rükû ve secdede devam ettirebilir. Kalaci, Mevsuat-ı Fıkhı İbrahim'en Nehai, 1:621-623. Bir Müslüman gerek görüyor, içinden öyle geliyorsa, örneğin her bölümünde sadece besmeleyi okuyarak namaz kılabilir. Besmeleyi okuyarak açış tekbiri alır, kıyamda besmeleyi okur, rükûda, secdede, teşehhütte hep besmeleyi okuyabilir. içine sinen, ruhuna yerleşen, kalbini coşturan bir besmeleyi okuyarak namazını tamamlamak, ne dediğini bilmediği, sadece papağan gibi tekrar ettiği birkaç sureyi veya birkaç sayfayı okuyarak namaz kılmaktan üstündür, erdiricidir. Bunun aksini söylemenin akıl ve dinden hiçbir dayanağı yoktur. Kısacası, namaz bir salat, yani duadır. Onda meşru her dua, her dilde yapılabilir. Evrensel dinin namazı zaten başka türlü olamaz. 2. Malikiler. İmam-ı Malik, ölüm 179-795, Fatiha'yı güzel okuyamayanın, Fatiha okunacak sure kadar ayakta durarak okuma görevini yerine getirmiş olacağını söylemiştir. Dört mezhebin fıkhını anlatan ünlü eserinde, Abdurrahman el-Ceziri, ölüm 1941, şöyle diyor. Hanefiler şöyle derler. Arapça okuyamayan Fatiha'yı başka bir dildeki çevirisinden okur ve namazı geçerli olur. Malikilere göre böyle birinin öğrenmesi gerekir ama bunu yapamazsa bilen birine uyarak namaz kılar, bunu da yapamazsa rükû ile kıyam arasını bir miktar zikir ile açarak namazını öylece yerine getirir. El-Ceziri, El-Fıkh alel-Mezahibil Erba, 1'e 209. 3. Hanbeliler. Şafii ve Malikilerin kıraat, namazda okuma konusundaki fikri Hanbeli fakihlerince de aynen benimsenmiştir. Onlar da tıpkı Şafiler ve Malikiler gibi Hazreti Peygamber'den namaz için Kur'an dışında bir şey öğretmesini isteyen sahabinin durumunu hareket noktası yaparlar ve Kur'an'ı iyi okuyamayanın tercüme Kur'an yerine başka tesbih ve dualar okumasını önerirler. Hanbeli fıkhının otoritelerinden biri olan İbn Kudame, ölüm 620-1223, Hanbeli fıkhının temel metinlerinden biri sayılan eseri El-Kafi'de, üzerinde olduğumuz konuda ilkesel tespitler yapmaktadır. Önce ilgili bölümden birkaç satır verelim. Namazda Fatiha'yı güzel okuyamayanın öğrenmesi gerekir. Eğer bu konuda zaman darlığı içindeyse, Fatiha yerine geçecek başka 7 ayet okur. 7 ayet okumakta zorlanırsa gücü yettiği kadar ayet okur, bunu da yapamıyorsa Fatiha'nın bildiği bir ayetini tekrarlar. Örneğin, Elhamdülillahi Rabbil Alemin veya Maliki Yevmiddin der. Bunu da yapamıyorsa bildiği herhangi bir ayeti tekrarlar. Bir şeyi yapmaktan aciz kalanın onun yerine başka bir şeyi geçirmesi gerekir. Fatiha'yı Arapça özgün metinden güzelce okuyamayanın bir başka dildeki çeviriyi okuması caiz olmaz. Böyle biri için gereken şu yolda yakarmaktır. Allah'ı tesbih ederim, ona hamd ederim, ondan gayrı Tanrı yoktur, en yüce olan O'dur. Kuvvet ve kudret sadece O'nun elindedir. Sahabeden Abdullah bin Ebi Effa, 86-705'te ölen bu ünlü sahabi, İmam-ı Azam'ın görme mutluluğuna erdiği 4 sahabiden birisidir, bize şunu anlatıyor. Hazreti Peygamber'e bir adam gelip Kur'an'dan bir şeyler ezberleyemeyeceğini, namaz kılmak için kendisine Kur'an dışında bir şeyler belletmesini istirham etti. Hazreti Peygamber ona yukarıda verdiğimiz tesbih cümlelerine benzer şeyler okuyarak namaz kılabileceğini söyledi. Tüm bu imkanlardan hiçbirini kullanmaya gücü yetmeyense Fatiha okuma süresi kadar sessizce durup namazını öylece tamamlar. İbn Kudame El-Kafi 1'e 132-133. 4. İmamiye. Şiilerin İmamiye fıkhında da Şafii, Hanbeli, Maliki görüşünün aynısı geçerlidir. Merak edenler İmamiye fıkhının üstadlarından biri sayılan ve El-Allametül Ekber ünvanıyla anılan Ebu'l-Kasım Necmuddin Cafer bin Hasan el-Hilli, ölüm 676-1277 tarafından yazılan El-Muhtasarun Nafi adlı esere bakabilirler. Sadece fıkıhta değil, İslam din bilimlerinin hemen tümünde tartışmasız otorite olduğu ortaklaşa kabul edilen El-Hilli, El-Muhtasarının salat, namaz bahsinde namazda kıraati, okumayı anlatırken şu satırlara yer veriyor. Kur'an'ın çevirisini okumak yeterli olmaz. Ancak vakit darlığı varsa belirlenmiş olanlardan kolayına geleni okur, mümkün olduğunca özgün metni okumayı öğrenmek gerekir. Belirlenen kısımlardan herhangi birini okumaktan acizseler, onlar yerine başka ayetler okur. Bunu da yapamıyorsa kıraat suresi kadar Allah'ı tesbih ve tekbir eder, Allah'ı yüceltici sözler söyler veya tehlilde bulunur, La ilahe illallah der. El-Hilli, El-Muhtasarun Nafi 30. Tam burada bir noktaya dikkat çekmeyi de bir vicdan borcu sayıyoruz. İmamiye fıkhının Türkiye'de belki de en büyük temsilcisi sayılan bir hukuk profesörü, ana dilde ibadet fikrinin en inatçı karşıtı kesilmiş, özellikle İmam-ı Azam'ın içtihadına şiddetle karşı çıkmıştır. Bu garipliğin sebebini bulmamız fazla zaman almadı. Kısa bir araştırmadan sonra gördük ki, Şiilerin iman konularında esas aldıkları Küleyni, Ölüm 329-940, eserinde İmam-ı Azam'ı açıkça lanetliyor. Şu satırlar Küleyni'nin ünlü eseri El-Kafi'nin Usul, Esaslar kısmında yer alıyor. Allah Ebu Hanife'ye lanet etsin. O şöyle diyordu. Ali bir söz söylemiştir, ben de bir söz söyledim. Sahabiler söz söylemişlerdir, ben de sözler söylemişimdir. Bakınız Usulü'l-Kafi 1:57-58. Küleyni bu satırlara yer vermişse, hiçbir Şii mutaassıbından İmam-ı Azam için içtihadına saygı bekleyemezsiniz. Ezanın tercümesi meselesi. İmam-ı Azam, ezanın tercümesinin okunabileceğini de fetvaya bağlamıştır. Bu fetvası ve ekolünün fakihleri tarafından asırlarca aynen tekrarlanmıştır. Hanefi fıkhının ana kaynaklarından biri olan Kasani'nin Beda'ü's-Sanayi adlı ünlü eserinde ezanın tercümesinin okunabileceğini gösteren şu satırları görüyoruz. Kıraatla ilgili ihtilaflar ezan için de geçerlidir. Şöyle diyenler de olmuştur. Ezanın çevirisinin okunmayacağına ittifak vardır. Çünkü Arapça dışında bir dilde okunursa ilam, duyuru amacı gerçekleşmez. Eğer duyuru gerçekleşiyorsa ezanın tercümesini okumakta da bir sakınca yoktur. Kasani, Beda'ü's-Sanayi 1:516-532. 9. bölüm. İmam-ı Azam'a yöneltilen başlıca ithamlar. Sünnete, hadislere ve sahabeye karşı çıkış ithamı. İmam-ı Azam'a yöneltilen bu ithamın mahiyetini ve ayrıntılarını eserimizin 7. bölümünde görmüş bulunuyoruz. Konuyu burada eserimizin sistematiği gereği ele alacak ve andığımız bölüme bazı ilaveler yapmakla yetineceğiz. Sünnet mi, Emevi örfleri mi? Arabizmin ürünü olan eski ve yeni dinciliğin en şeytani oyunlarından birinin sünnet kavramı istismar edilerek oynandığını, Emevi hanedanı içinden çıkmış tek dürüst adam ve adil halife olan Ömer bin Abdülaziz, ölüm 101-719 sayesinde öğrenmiş bulunuyoruz. Ömer bin Abdülaziz'in tarih ve Tanrı tarafından kutsanacak olan icraatı, Emevilerin Müslüman mabetlerinden Hazreti Ali ve evladına okuttukları laneti durdurmasıdır. Burada o günkü ve bugünkü saltanat dinciliğinin ahlak ve ruh sefaletini deşifre edecek ve Emevi'den beslenen zihniyetlerin maskelerini düşürecek bir gerçeğe daha dikkat çekelim. Ömer bin Abdülaziz, Hazreti Peygamber'in evladına Müslümanların camilerinde lanet okutulup oradaki cemaate amin dedirtilmesi adetini kaldırdığında onu şu ithamla suçlamışlardır. Sünnete aykırı davrandı, sünneti değiştirdi. Arabizm ve onun uzantısı olan bugünkü saltanat dinciliği, işte bu Emevi geleneği anlamındaki sünnete karşı çıkanları veya onu eleştirenleri din dışı ilan etmektir. Yoksa tarihte hiçbir Müslümanın peygamberin sünnetine karşı çıktığı görülmemiştir, görülemez. Tarihi dikkatle inceleyin. Sünnete karşı çıkmak ithamıyla saldırılan insanların tümünün Arap Emevi örflerinin dinleştirilmesine karşı çıkan insanlar olduğunu göreceksiniz. İmam-ı Azam bu insanların hem örneği hem de öncüsüdür. Peygamberin sünneti de kendisi de dinciliğin umurunda değildir. Olsaydı Peygamber Ehl-i Beyt'ini katledip kelime-i şehadet düşmanı Haçlı Siyon kodamanları ile işbirliği yapar mıydı? Şu zalim çarpıklığa bir bakın. Peygamberin cennet çiçeğim diyerek kokladığı Hazreti Hüseyin'in boynunu vurup kafasını şehir şehir dolaştırmakta bir sakınca görmeyen zihniyet, o Ehl-i Beyt'in hukukunu savunan İmam-ı Azam'ı sahabeye saygısızlıkla itham ediyor. Emevi despotizminin ve onun bugünkü uzantısı olan siyaset ve saltanat dinciliğinin diline doladığı bu sünnet, esası bakımından dinleştirilen Arap örfleri demektir. O Arap dayatmalarının peygamberin sünnetiyle en küçük bir ilgisi olamaz. Hangi mümin peygamberin sünnetini eleştirir, onun dinin dışına atmaya çalışır? Tarihin gerideki sayfalarında örtülü kalan çarpıklıkları gereğince tanımayanlar, melunların inanç torunları tarafından peygamber, sünnet gibi kutsal kavramlar kullanılarak aldatılıyor. Bu aldatmayla yapılan kötülük, Hazreti Ali'nin bu tür melunlukları tanıtırken kullandığı şu ölümsüz sözünde gerçeğin ta kendisidir. Hak bir sözü söylüyorlar ama onunla batılı amaçlıyorlar. bu ümmet İslam'ın hem de oluşum devrinde asırlarca peygamberinin ailesine ve evladına lanet okumayı sünnet olarak Müslüman mabetlere sokan melun zihniyetler tarafından yöneltilmiştir. O zihniyetler maskelerini ve söylemlerini değiştirerek hala devam etmektedir. Günümüzde o zihniyetin adı saltanat dinciliği, ılımlı İslam dinciliği veya kısaca dinciliktir. Ve ne yazık ki bu dinciliğin günümüzdeki en zehirli karargahı Türkiye'de oluşturulmuştur. Karargahın piyonları Türkiye'den seçilmiştir ama mühendisleri ve ustaları AB ve ABD'dedir. Sünnet, Emeviler tarafından sulandırılarak en önemli bölümü hadisler olan bir kurum haline getirildi. Tarihte İslam'a vurulan en büyük darbe budur. Oysa ki sahabe ve onları izleyen kuşak Emeviler hariç, sünnet denince tıpkı İmam Malik'in anladığı gibi şu iki şeyin varlığını kaçınılmaz kabul ediyordu. 1. Hazreti Peygamber'in önder sahabiler Ebu Hureyre ve bazı Yahudi dönmesi arkadaşları gibiler değil, tarafından tartışmasız ifade edilen uygulamaları. İbn Haldun, ölüm 808-1405, sünnet konusunda sahabe dendiğinde neyin anlaşılması gerektiğinde mukaddimesinde şöyle değinmektedir. Sahabenin tümü fetva ehli değildi. Bu demektir ki din onların tümünden alınamaz. Dinde kaynak olma yetkisi onların Kur'an'ı iyi bilen, onun nasihini, mesuhunu, muhkemini, müteşabihini, bunların dalaletlerini bizzat peygamberden veya ondan öğrenmiş olanlardan öğrenmiş bulunan kişilerindir. Bu kişilere kurra, ehli Kur'an denirdi. Bunun anlamı Kur'an'ı okuyan kişiler demektir. Araplar ümmi bir topluluktu, kitap Kur'an'ı okuyamazlardı. 2. Sahabi topluluğun bu uygulamayı aralıksız sürdürmüş olması. Bu tür uygulamalar İmam-ı Malik tarafından El-Amel El-Müstemir aralıksız uygulanan fiil diye anılmış ve böyle bir eylemin belgesi olarak da Medine halkının ittifakı esas alınmıştır. Hadislere karşı tavrı eleştirildiğinde İmam Malik şöyle diyordu. En sevimli hadis Medine halkının ittifak ettiği uygulamadır. Bakınız Ebu Reyye, Adva 341-342. İmam-ı Malik'in bu yaklaşımının esas babası İmam-ı Azam'dır. O, ahad haber dediğimiz rivayetleri yerleşik fiili sünnete ters düşmeleri halinde tereddütsüz devre dışı tutuyordu. İmam-ı Azam'ın bu yanına değinen Mısırlı bilgin Ebu Reyye sözlerini şöyle noktalıyor. İmam-ı Azam işte buydu. O, kıyamete kadar dini önderler eimme arasında sayılacaktır. O, en büyük imamdır. Adva 343. Sözün özünü Süfyan es-Sevri, ölüm 161-770'i söylemiştir. Bu hadislerde hayır olsaydı tıpkı diğer bütün hayırlar gibi zaman içinde azalırlardı. Bunlar şerdir. Bunun için de diğer bütün şerler gibi zamanla çoğalmışlardır. Zehebi, Beyanü Zavalil İlmi ve Talib 6, Ebu Reyye 353. 26. ayrımın sonu sayfa 403.